An İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Aban 1404, Miladi 30 Ekim 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcast'i, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım ve Gençlik Gevherini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında siyasi yorum yapmamasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grossi'nin İran'ın nükleer programının barışçıl doğasını gayet iyi bildiğini söyledi. İran ve Oman yetkilileri ikili ve bölgesel konuları ele aldılar. İran, Amerika'nın Küba'ya yönelik zalimane yaptırımlarına kınadı. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 binden fazla çocuğun şehit olduğu bildirildi. Ve Hamas, düşmana yeni şartlar dayatma izni vermeyeceğiz dedi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilciliği, Perşembe günü yaptığı açıklamada ajans genel direktöründen açıklamalarını yalnızca geçerli ve doğrulanabilir kanıtlara dayandırmasını ve İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında temelsiz ya da siyasi sahiplerle yapılan yorumlardan kaçınmasını beklediklerini bildirdi. İran'ın Viyana'daki temsilciliği X sosyal medya platformundaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bazı batılı tarafların izlediği yaklaşım, kasıtlı olarak yapay bir kriz yaratmak ve ardından bu durumu kendileri çözüyormuş gibi sunmaya çalışmaktır. Temsilcilik ayrıca şunları ekledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü gerekli ihtiyatı göstermeli ve ajansın tarafsızlığını ve mesleki dürüstlüğünü zayıflatan veya bu gibi yanıltıcı ve yapıcı olmayan girişimlere meşruiyet kazandıran tutumlardan uzak durmalıdır. Açıklamanın sonunda İran temsilciliği bir kez daha şöyle bir vurguda bulundu. Genel direktörden beklentimiz, açıklamalarını yalnızca geçerli ve doğrulanabilir kanıtlara dayandırması ve İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında temelsiz ya da siyasi sahiplerle yapılan yorumlardan kaçınmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliği konusunda tam bilgiye sahip olduğunu vurguladı. Bekai, Perşembe günü yaptığı açıklamada Grossi'nin son dönemdeki felaket niteliğindeki yorumlarının Amerika ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan tutumuna zemin hazırladığını belirterek, Ajans Genel Direktörü'nün İran'ın nükleer programı hakkında temelsiz ve siyasi sahiplerle yapılan yorumlardan kaçınması gerektiğini ifade etti. Grossi, Çarşamba günü Associated Press'e verdiği demeçte, İran'ın şu anda aktif zenginleştirme yapmadığını iddia etmiş, ancak uranyum stoklarının bulunduğu alanlarda bazı hareketliliklerin gözlemlendiğini söylemişti. Ajans müfettişlerinin İran'daki tesislere erişimi olmadığını belirten Grossi, uydu görüntülerinin yüksek oranda uranyum üretiminde bir hızlanma göstermediğini ifade etmişti. Bekai bu açıklamaların teknik gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, Grossi'nin ajansın profesyonel tarafsızlığını koruması gerektiğini vurguladı. %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum hala İran'da bulunuyor ve bu konuda görüşmeler devam ediyor diyen Grossi'ye yanıt olarak Bekai, ajansın doğrulanabilir kanıtlara dayalı açıklamalar yapmasının şart olduğunu belirtti. Oman Dışişleri Bakanı ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Perşembe günü Maskat'ta bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini görüştüler. Oman Dışişleri Bakanlığı X'teki resmi hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Bedir Busaidi'nin İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Tahtarevanchi'yi ağırladığını duyurdu. Oman Dışişleri Bakanı ayrıca görüşmenin Tahterevançı'nın iki ülke arasındaki 11. siyasi istişare turunu gerçekleştirmek üzere Umman'a yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlığa göre Tahterevançı ve Elbusaidi arasındaki görüşmede İran ve Umman arasındaki mevcut ilişkiler iki ülke halklarına hizmet edecek şekilde işbirliği ve ortaklık alanlarını ve karşılıklı çıkarları geliştirme konusundaki ortak arzuları doğrultusunda ele alındı ve gözden geçirildi. Ayrıca bu görüşmelerde taraflar son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri gözden geçirerek Maskat ve Tahran arasında çeşitli mevcut konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladılar. Ayrıca güvenlik ve istikrarın temellerini güçlendirecek ve bölgede adil ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yollarını güçlendirecek şekilde çatışmaların ve anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl çözümlerle çözülmesi yönündeki tüm çabalara destek verdiklerini ifade ettiler. İran Dışişleri Bakanı Perşembe günü yayımladığı mesajda İranlı kadın sporcuların Asya Gençlik Oyunları'ndaki ardı ardına gelen şampiyonluklarını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı. Bu peş peşe gelen başarıların İran'ın adını dünya arenasında yüceltmesinin yanı sıra gelecek nesillere büyüme, çaba ve gurur yolunda ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Seyyid Abbas Irakçı, İranlı kadın sporcuların başarıları vesilesiyle yayımladığı mesajda şöyle yazdı. Sevgili İran'ımızın azimli kızlarının Bahreyn'deki Asya Gençlik Oyunları'nda voleybol ve futsal milli takımlarının elde ettiği değerli şampiyonluklarını Yüce İran halkına, ülkemizin spor camiasına ve özellikle de motive olmuş kadın sporcularımıza içtenlikle tebrik ediyorum. İran Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle devam etti. Bu ardı ardına gelen başarıların İran'ın adını dünya sahnesinde yüceltmesi kuşkusuz İran kadın sporcunun parlak bir geleceğinin habercisidir ve gelecek nesillere büyüme, çaba ve gurur yolunda ilham verecektir. İranlı kızlar futsal takımı Çin'e karşı penaltı atışlarıyla galip gelerek Bahreyn'deki Asya Gençlik Oyunları'nda şampiyon oldu. Bu arada İranlı kızlar voleybol takımı da üst üste 5. galibiyetini alarak Bahreyn'de şampiyonluğunu garantiledi ve altın madalya kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Washington'un Havana'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını kınayan kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Amerika'nın Küba Cumhuriyeti'ne yönelik yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarının sürdürülmesini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Amerika'nın Küba'ya yönelik zalimane yaptırımları 60 yılı aşkın süredir bu ülke halkının temel haklarını ve kalkınmasını hedef alırken yalnızca Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukukun açık ihlali değil, aynı zamanda Küba halkının temel insan haklarından yararlanmasını engelleyen etkileri nedeniyle insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Bekai şöyle devam etti. Amerika'nın yasa dışı yaptırımları nedeniyle Küba'ya verilen zarar ve kayıplar bu ülkenin uluslararası sorumluluğunu doğurmakta ve Amerika bu suç niteliğindeki eylemlerinden dolayı hesap vermek zorundadır. Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi Çocuk ve Kadın Doğum Bölümü Müdürü Ahmet El Ferra, Perşembe günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze şeridinde 22 binden fazla Filistinli çocuğun şehit olduğunu bildirdi. Nasır Tıp Kompleksi Çocuk ve Kadın Doğum Müdürü Ahmet El Ferra ayrıca 5500 Filistinli çocuğun acil olarak Gazze dışına sevk edilip tedavi edilmesi gerektiğini ancak kuşatma ve geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Perşembe günü yayımladığı bildiride Gazze'de kadın ve çocukların kanının değersiz olmadığını vurgulayarak direnişin ateşkes anlaşmasına sorumlu bir şekilde bağlı kaldığını ancak düşmanın bölgeye yeni şartlar dayatmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Bir Siyonist medya kuruluşu Perşembe günü bildirdiğine göre Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu, El-Aksa tufanı operasyonundaki kişisel sorumluluğunu azaltmak amacıyla araştırma komitesi yasasında değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Ve Pakistan, Perşembe günü yaptığı açıklamada işgalci Siyonist rejimin Gazze yönelik yeni saldırılarını sert bir şekilde kınayarak bu eylemleri uluslararası hukukun açık ihlali ve son barış anlaşmasının çiğnenmesi olarak değerlendirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Trump ve Xi Jinping'in görüşmesi hakkında. Güney Kore'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği APEC zirvesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin devlet başkanları 6 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi ve bazı anlaşmalara vardılar. Ancak Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile ticaretteki tutarsız tavırları bu ticaret ateşkesinin kalıcılığına dair soru işaretleri doğurdu. Donald Trump ve Xi Jinping'in 30 Ekim Perşembe günü bir hava üssünde gerçekleştirdiği yaklaşık 100 dakikalık görüşme sonucunda Amerika'nın fentanil ile ilgili gümrük vergilerinin %20'den %10'a düşürülmesi, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaların bir yıl süreyle askıya alınması ve Çin'in Amerika soya fasulyesi alımını yeniden başlatması kararlaştırıldı. Bu anlaşma Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşının şiddetini azaltabilir. Trump, fentanil kaçakçılığını gerekçe göstererek Çin mallarına %100 oranında gümrük vergisi uygulamış ve küresel tedarik zincirini ciddi şekilde sarsmıştı. Çin ise soya ve nadir metallerde misilleme tarifeleriyle karşılık vermiş. Bu da Amerika'da enflasyonun %5'e çıkmasına ve Çin'de ihracatın duraksamasına yol açmıştı. Amerika'da yaşanan ekonomik baskılar, enflasyon, Çin ile ticarete bağlı 200 bin üretim işinin kaybı ve yarı iletken ile elektrikli araç sanayileri için nadir topraklara duyulan ihtiyaç Trump'ı Çin ile anlaşmaya yöneltti. Bu adım 2026 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin şansını arttırma amacıyla da bağlantılı görülüyor. Çin açısından ekonomik istikrarı korumak, sermaye kaçışını önlemek ve lityum bataryalar gibi ileri teknoloji sektörlerindeki üstünlüğünü sürdürmek için bu tür bir anlaşma gerekli. Ancak Trump'ın Kanada ile ticaretteki değişken tutumu Çin için uyarı niteliğinde. Trump ilk dönemde tarihin en iyi anlaşması olarak nitelediği Amerika-Meksika-Kanada anlaşmasını 2025'te çelik, alüminyum ve otomobil ürünlerine %35 gümrük vergisi getirerek ihlal etti. Ardından Kanada'nın Ontario eyaletinde Reagan'ın sesiyle yapılan anti-tarife reklamları nedeniyle müzakereleri durdurdu ve Kanada'ya uygulanan tarifeleri %10 daha arttırdı. Bu süreç Trump'ın taahhütlere sadık kalmadığını ve sosyal medya mesajlarıyla ticaret politikalarını 180 derece değiştirebildiğini gösteriyor. Bu nedenle Amerika ve Çin liderlerinin karşılıklı sıcak mesajları ve anlaşmaları uzun vadede kalıcı olmayabilir. Washington ve Pekin'in siyasi ekonomik hesapları ve Trump'ın önce Amerika sloganını gerçekleştirme uğruna diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı eden çelişkili ve aceleci tutumları bu sürecin kırılganlığını arttırıyor.
İran Radyo Podcast. Yaratılışın ilk satırlarından bugüne kadar tarihi tek bir çizgide anlatılmıştır. Hak ile batılın karşılaşması. İran'ın İsrail'in dayattığı savaşa karşı kazandığı zaferin ardından bu anlatı Habil ve Musa'dan başlayarak Kerbela'ya ve bugünkü direnişe kadar uzanan bu uzun mücadele yolunu şeriatı, mutahhiri ve sadrın düşüncelerine dayanarak yeniden ele alır ve bu hikayenin sonunda neden haklı olanın kazanacağını göstermeye çalışır. Yaratılışın ilk anlarından bugüne kadar tarihin satırlarında eski ve bitmeyen bir hikaye akıp gitmiştir. Hak ile batılın karşı karşıya geliş hikayesi. Yüzler değişmiş, bayrakta yeni renkler almış ve ama olayın özü hep aynı kalmıştır. Hakikatin zulme karşı direnişi. Yeryüzü binlerce kez bu mücadeleye sahne olmuştur. Bazen uçsuz bucaksız ovalarda, bazen soğuk ve sessiz dağlarda, bazen de kalabalık şehir sokaklarında. Bu hikaye, iblisin isyanla başladığı ve Adem'in onun hilesine kapıldığı günden itibaren sürmektedir. Ardından Kabil, Habil'e karşı eline kana buladı genç Davud, sapanından küçük bir taş fırlattı ve kibirli bir dev yere serildi. Yüzyıllar sonra Hüseyin bin Ali, Kerbela'da kanı ile Hakk'a olan bağlılığı sonsuzlaştırdı. O günlerden İran halkının savunma yıllarına ve daha dün Siyonizmin karanlığına karşı direniş bayrağının yükseldi ana kadar tarih bize bu mücadelenin sorunun olmadığını göstermiştir. Bugün İran'ın İsrail'e karşı kazandığı ve dünyanın kalbini sarsan zaferin ardından geçmişe dönerek bu uzun karşılaşmanın izini de sürüyoruz. En eski savaş meydanlarından günümüzdeki savaşmalara kadar bu yolculuk şeriatı, mutahhiri ve sadri gibi düşünürlerin fikirlerinden ilham alarak tarihin tekrarlanan döngülerine gözler önüne seriyor. Günümüze dek Hakk'ın hikayesi podcastının bu bölümünde Hak ve Batıl Tarih yolunda başlığıyla dünyanın başlangıcından yazılmış ve sonuna kadar sürecek bir mücadeleyi anlatıyoruz. Fakat sohbetimize başlamadan evvel bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İnsanlık tarihi bölümleri tekrarlanan bir ritimle yazılmış bir kitaptır. Bu ritim, batılın insanların gafletinden ve rehavetinden yararlanarak güç kazandığı ve kendine yenilmez gösterdiği bir döngüdür. Ancak er ya da geç hak tarafından bir ses yükselir. Perdeleri aralar ve hareket yeniden başlar. Bu döngü insanlığın ilk günlerinden bugüne kadar defalarca kendine göstermiştir. Kadim çağlarda bu mücadele toprakları askerlerin izleriyle dolu savaş meydanlarında da yaşanırdı. Davud ile Calut'un savaşı, Bedir ve Uhud'daki saflaşmalar. Her seferinde batıl kendini büyük, hakkı küçük gösterdi ama görünüşteki küçüklük zaferin büyüklüğüne engel olmadı. Tarihin ortalarında meydanlar değişti. Kerbela'nın dar sokakları şehitlerin kanı ile boyandı, Kudüs'ün çevresindeki duvarlar defalarca el değiştirdi. Yeni çağlarda savaşın araçları değişti. Kılıç da, mızrağın da yerine top ve tüfek aldı. Ardından bombardıman uçakları, küresel medya, ekonomik yaptırımlar ve sosyal ağlar da sahneye çıktı. Ama gerçek değişmedi. Aydınlık ve karanlık, inanç ve isyan karşı karşıya durmaya devam etti. Bu döngü her tekrarda bir mesaj taşımıştır. Zulme karşı duran milletler görünürde, yenilseler bile gelecek nesillere umut kıvırcımı aktarmışlardır. Ve batırın yanında yer alan milletler, güçlerinin zirvesindeyken bile sonunda tarihin karanlık sayfalarında silinip gitmişler. Pek çok düşünür bu döngüyü açıklamıştır. Modern çağın İslam düşünürlerinden biri olan Ali Şeriat'ı bu döngüyü tarihin hareket motoru olarak görür. Zayıflık ile zorluk karşılaştığında değişimin kıvırcımı doğar. Son dönem İslam alimlerinden Şehit Murtaza Mutahhari bunun ilahi bir kural olduğunu ve hikayenin sonunda hakkın galip geleceğini söyler. Yeter ki insanlığa dirençli olsun. Irak'ta Şii lider Seyyid Muhammed Bakır Sadr ise milletlerin iman ve adalet ile zirveye ulaştığını, zulüm ve yozlaşmayla ise çöküşe sürüklendiğini savunur. Üçü de aynı noktada birleşir. Bu mücadele her ne kadar defalarca farklı biçimlere bürünse de sonunda hep hak kazanır. Tarih sadece dağınık olayların toplamı değildir, döngüler halinde görülebilecek bir yapıya sahiptir. Bu döngüler yazılı olmayan ama sürekli geçerli bir yasaya göre ulaşır. Hak ve batıl her karşı karşıya geldiğinde sahne geçmişteki sahnelere benzer. Araçlar, yüzler ve dili farklı olsa bile. Her döngü bir başlangıç noktasına sahiptir. Batıl, hakkın etkisizliği ya da zayıflığı sayesinde güç kazanır. Bu başlangıç bir darbe, bir saldırı ya da sapmış bir kültürel akımla başlayabilir. Ardından batırın gücü artar ve toplumun ya da dünyanın havasını kaplar. Bu evre döngünün en karanlık bölümüdür. Batıl kendini mutlak ve yenilmez gösterir. Ancak bu karanlığın içinde direnişin tohumu filizlenir. Bir mesaj, bir lider ya da isimsiz bir gencin attığı bir taş gibi küçük bir olay bile değişimin kıvılcımı olabilir. Bu evre hakkın yükselişidir. Hak küçük olsa da ışığı ile karanlığı deler ve umut doğurur. Zamanla bu akım yayılır ve batıl yeri püskürtür. Sonunda döngü güç dengelerinden değiştiği bir noktaya ulaşır. Ya batıl ağır bir yenilgi alır ya da geri çekilir ve bir sonraki döngü için yeni bir yüz kazanır. Ardından bir süreliğine sakinlik gelir ta ki yeni bir döngünün başlamasına zemin oluşana kadar. Düşünürler bu tekrar hakkında farklı görüşler belirtmişlerdir. Doktor Şeriat'ı bu sürece ezilen ile zorba arasındaki sürekli hareket olarak tanımlar ve bunu tarihsel gelişimin temel motoru sayar. Şehit Mutahari bu döngüyü insan iradesi ve eylemiyle ilerleyen ilahi yasaların bir yansıması olarak görür. Şehit Seyyid Muhammed Bakır Sadri ise bu döngüyü milletlerin imanla yükselip zulümle düşüşe geçtiği bir ilahi sınama olarak değerlendirir. Bu yorumlar tarihin anlamsız bir tekrarlar dizisi olmadığını, her mücadelenin yeniden yaşandığında önceki döngülerin deneyimleri, hatıraları ve ilhamlarının bizimle birlikte olduğunu gösterir. İşte bu süreklilik sayesinde bugün bir zaferden ya da yenilgiden söz ettiğimizde aslında binlerce yıllık bir hikayenin de devamından bahsediyoruz. Bu hikaye yaratılışın başından itibaren başlamış ve sonunda da haklı olanın zaferiyle tamamlanacağı da vaat edilmiştir. Günümüzde yaşanan en büyük olay da aslında insanlık tarihinin ilk sayfalarına uzanan bir hikayenin devamıdır. Bu hikaye ilk kardeş katledilme ile başlamıştır. İnsanlığın ilk yerleşimlerinde henüz kelimeler kısa ve yaşam sade iken Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Ne toprak ne de altın için. Sadece gerçeğe tahammül edemeyen bir kıskançlık yüzünden. Bu olay, hak ile batının ilk savaş alanıydı. Bir yandan takva ve ilahi buyruğa teslimiyet, diğer yandan isyan ve bencillik. Habil'in kanı, tarihle yapılan ilk sözleşme oldu. Hak, mazlumiyet ve fedakarlık olmadan zafere ulaşmaz. Asırlar sonra görkemli ama çürümüş bir uygarlığın kalbinde başka bir hikaye yaşandı. Silahsız Musa, kendini halkın tanrısı ilan eden Firavun'un karşısına çıktı. Bu, inancı mutlak egemenliğe karşı mücadelesiydi. Firavun, Nil Nehri ve büyük ordusu ile övünüyordu ama Musa'nın asası Kızı Deniz'i yardı ve özgürlük için bir yol açtı. Bu sahne, batının ne kadar güçlü görünürse denizin dalgalarına bile hükmedemediğini de gösterdi. Yüzyıllar sonra Hicaz topraklarında Muhammed bin Abdullah, Bedir Savaşı'nda az sayıda sahabe ve Müslüman ile kendisinden kat kat üstün bir orduya karşı durdu. Askeri açıdan güçler arasında açık bir fark vardı. Ancak iman ve kararlılık bu dengeyi de bozdu. Birkaç yıl sonra Uhud'da başka bir ders yaşandı. halk saflarında bile emre uymadaki gevşeklik savaş öngörünü değiştirebilir. Her iki olay ilahi düzenin iki yönünü gösterdi. Direnişte gelen zafer ve zaferin gölgesinde doğabilecek kayma tehlikesi. Bu karşılaşmanın tarihsel zirvesi Hicri Kameri 61 yılının Muharrem ayında Kerbela'da yaşandı. Hüseyin bin Ali az sayıda ama cesur yaranları ile Küfe'den Şam'a kadar uzanan büyük bir orduya karşı durdu. Kerbela hak ile batının karşılaşmasının coğrafyasını tüm nesiller için çizdi. Burada zaferin ölçüsü sayı değil, hakikati olan sadakattir. Görünürde sonuç şehadet ve esaret de olsa Hüseyin ve yarenlerinin kanı toprağa gömülmedi. Tarihin damarlarında akmaya başladı ve sonraki her özgürlük hareketine yeni bir ruh verdi. Yine asırlar sonra bu kan büyük ayaklanmalarda ve hareketlerde yeniden görüldü. Fahdan Zeyd'in kıyamına İslam dünyasındaki anti-emperyalist direnişlerden diğer kıtalardaki bağımsızlık mücadelelerine kadar aynı işaretler ve aynı ahit tekrarlandı. İnançlı bir azınlık, zorbalık ve aldatmaya dayanan çoğunluğa karşı durdu. Yakın dönemde İran halkı Kutsal Sağma döneminde bu geleneği yeniden canlandırdı. Okul defterine yeni kapatmış gençler, toprak ve kanın ne olduğunu bilen komutanlarla omuz omuza, dünya güçleri tarafından donatılmış ve desteklenen bir orduya karşı durdu. 8 yıllık savunma, hak ile batının 1000 yıllık zincirine yeni bir halka ekledi ve mesajı Bedir ile Kerbera'nın mesajı ile aynıydı. Az olmak savaşı bitirmez, imanın zayıflaması bitirir. Bu çizgi bugüne kadar sürdü. Halk direnişlerinden son işgallere karşı ve IŞİD'in karanlığının tarihin çöplüğüne atılmasına kadar ve kısa süre önce kazanılan yeni bir zafer hikayeye bir yaprak daha ekledi. İlk bakışta sadece güncel bir olay gibi görünse de aslında Habil, Musa ve Hüseyin'den beri akan ve hala sona ermeyen o nehrin bir dalgasıdır. Eğer bugün bu olayları yeniden gözden geçiriyorsak, bunun nedeni bu yolda hiçbir direnişin temelsiz ve geçmişsiz olmadığını anlamaktır. Her nesil kendinden önceki neslin yaktığı meşaleyi taşır. Karanlıkta yakılmış, rüzgarlarla savaşmış ama hiçbir zaman sönmemiş bir meşale. Hak galip gelir vaadi tarihin ilk sayfasından son gününe kadar uzanan bir çizgidir ve tüm bu olayları birbirine bağlar. Bu hikaye hem antik taş yazıtlardan yükselir hem de bugünün gazete sayfalarında yer bulur. Hak ile batının karşılaşması yer altından akan bir nehir gibi yüzyıllardır medeniyetlerin içinden geçer, isimleri ve bayrakları geride bırakır ama kendisi hep canlı kalır. Bu uzun yolculukta üç düşünce meşalesi olan Doktor Şeriatı, Şehit Mutari ve Şehit Sadr her biri kendi bakış açısından bu nehrin yolunu aydınlatmıştır. Doktor Şeriatı, coşkulu ve sert kelimeleri arasında dünyayı iki kalıcı cepheye ayırır. Ezilenler ve zorba güçler. Ona göre hikaye Habil'in öldürülmesiyle başlamış ve hala sürmektedir. Nerede bir mazlum ayağa kalkarsa onun adamları Musa'nın Firavun'a karşı yürüyüşünün yankısıdır. Nerede bir zorbalık yaşanırsa Kerbela'da Hüseyin'in başına inen kılıçların sesi tekrarlanır. Şeriatiye göre hak azınlıkta olsa bile inanç ve bilinçle donanmıştır. Savaş alanındaki yenilgi eğer kalpleri uyandırırsa aslında bir sonraki tarihsel döngüye geçişin köprüsüdür. Ona göre her kıyam daha büyük bir kıyamında ön sözüdür. Şehit Mutari ise öğretmen bakışı ve Kur'an-ı Kerim diliyle bu süreci ilahi yasalar çerçevesinde açıklar. Değişmeyen ve hakka bağlı kalan bir milleti zalim imparatorluklara karşı bile destekleyen kurallar. Ona göre tarih rastgele ve düzensiz ilerlemez. Bedir ve Uhud, Kerbela ve sonraki ayaklanmalar hepsi bir zincirin halkalarıdır. Ve bu zincirde eğer Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Vaadi daima geçerlidir. Mutariye göre batıl en güçlü anında zirveye ulaşır ama o an aynı zamanda düşüşün başlangıcıdır. Çünkü ilahi kural tıpkı çekim gibi geri dönüşü kaçınılmaz kılar. Şehir Sad'da dünya olaylarını büyük bir okulda yapılan ardışık sınavlar gibi görür. Bu okulun adı da tarihtir ve öğretmeni ise Yüce Allah'tır. Milletler sırayla sınav meydanına çıkar, bazılarını iman ve direnişle barışa ulaşır. Bazıları ise gafletle düşer. Sadr, tarihsel döngülerin kör ve anlamsız olmadığını, onların her neslin deneyimlerini bir sonrakine aktaran sınıflar olduğunu vurgular. Bugün bir toplum ayakta duruyorsa, belki de yüzlerce yıl önce uzak bir yerde dökülen kanlar sayesindedir. Bu yüzden Kerbela'nın görünürdeki yenilgisi aslında sonraki yüzyılları aydınlatan bir dersi. Biri toplumsal düşünce ve kolektif bilinç, diğeri ilahi yasaların sağlam temeli ve üçüncüsü milletlerin sürekli sınavı olan bu üç bakış açısı büyük bir nehrin üç kolu gibi birleşir. Yaratılışın kaynağından beyaz ve coşkulu şekilde akmış, tarihin uzun dönem işlerinden geçmiş, Bedir, Uhud ve Kerbela'da kabarmış bugünkü direnişte yüksek dalgalar oluşurmuş ve hala nihai vaat denizine doğru ilerlemektedir. Orada hak bir kez ve sonsuza dek galip gelecek, batıl ise suyun üzerindeki köpük gibi sonsuza dek yok olacaktır. Bugün biz binlerce yıl önce başlamış olan aynı hikayenin içindeyiz. Adımlarımız bizden önce bu yolda can verenlerin izini sürüyor, yolu açık tutmak için toprağa düşenlerin devamıyız. Bayraklar değişmiş olabilir ama savaşın rüzgarı aynı kalmış, kılıçlar yerine medyaya bırakmış olabilir ama sözün kesinliği hala geçerli. Tarihin nehrini dinlersen, derinlerden gelen sesleri duyarsın. Habil'in ezgisi, Musa'nın haykırışı, Hüseyin'in kanı ve gelecekten gelen bir fırsatı, hakikatin zafere yakındır. Günümüze dek Hakk'ın hikayesi podcastının bu bölümünde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öyle bir anlatı ki tarih şafağında başladı. Taş levhalar ve kadim hikayeler arasında dolaştı. Nil nehrine geçti. Bedir ve Uhud karavanına katıldı. Kerbela'da zirveye ulaştı ve bugünkü direniş mevzilerine kadar geldi. Bu yolculuk, hak ile batının karşılaşmasının kitaplarda tozlanmış, unutulmuş savaşlar olmadığını, her çağda yeni bir yüzle ama aynı özle yeryüzünde akan canlı bir ırmak olduğunu gösteriyor. Duyduklarının sadece birkaç savaşın özeti değildir. Habil ve Kabil'den Talut ve Calut'a, Aşura ve Fah'tan kutsal savunmaya, son işgallere karşı direnişten Gazze'deki mücadeleye kadar uzanan örneklerin arasında bir yolculuktu. Bu döngülerde batıl her seferinde kibirle yükselir ama hep düşüşün eşiğindedir. Ve hak ise bazen yalnız ve yorgun olsa da ilahi vaat sayesinde ayakta kalır. Gelecek bölümde adımımızı yalnızca tarih kitaplarında değil, halkların ortak hafızasında yer etmiş meydanlara atacağız. Öyle meydanlar ki içindeki sade insanlar boş ellerine rağmen büyük bir inançla geleceğin yönünü değiştirdiler. Bu direncin kökleri kültür ve inancımıza nasıl örülmüş ve neden bu meşale tarihin fırtınalarına rağmen hiç sönmediğinin sebeplerini araştıracağız. Eğer bu anlatı bugün zihninizde bir kıvılcım yakmış ya da yüreğinizde yeni bir iz bırakmışsa, sizden bu yolda bizimle birlikte yürümenizi, hikayeyi başkalarına aktarmanızı ve sorularınızı, bakışınızı bizimle paylaşmanızı dileriz. iranradio.ir üzerinden sohbetin yolu her zaman açıktır. Her adım ve her ses bu yolculuğu ileriye taşıyacak yeni bir güçtür. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlam kalın, kararlı yürüyün ve hakikatin peşinde kalbinizin ışığını asla söndürmeyin. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su, bu hayati maddenin önemli nedeni ve su depolarının tarihine değinmek istiyoruz. İçme suyunu saklama konusu sürekli önemini korumuştur ve insanın her zaman düşündüğü bir konu olmuştur. İran'da bu endişe ambar yani su depolarını yapımı ile bir nebze giderilmiştir. Ambar su depoları suyun depolanması için en iyi yöntemlerden biridir ve diğer teknolojilerin yanı sıra kurak ve kuru bölgelerde yaşamaya imkan sağlıyor.
Antik İran'da su en kutsal doğal unsurdu ve İranlılar suya öyle saygı duyar ve kutsal sayarmış ki kendi ana vatanına su ve toprak olarak hitap edermiş. Antik İran'da suyun özel konumu itibariyle Anahita adında bir tanrıçaya İnanılırdı. Anahita dünyadaki tüm sular, çeşmeler ve yağışların tanrıçası olarak doğurganlık, aşk ve dostluk sembolüymüş. Belki de bu toprakların yarı kurak olması suyun önemli olmasına sebep olmuştur. Kehriz gibi teknolojilerin yanı sıra ambarlar da İranlıların o dönemlerdeki yaşamlarında adeta bir devrim yaşattı. Ambar aslında su depolamak için kapalı büyük bir havuzdur. Su sorunu olan veya yağışların az olduğu çöl bölgelerinde ambar yağmur veya mevsimsel yağışlardan doldurulurdu.
Ambar membe, musna, havuz, berke ve diğer birçok isimle tanınıyor. Diğer İslami ülkelerde bu çeşit su mahzenlerine Türkmenistan'da serdane, Mısır'da Musna, Filistin'de Hazan ve Herat'ta ise Havuz denirmiş. İran coğrafyasının büyük bir bölümünde kuru havanın hakim olduğu en az 6 aylık sürede yeteri yağmur yağmaması, bazı nehirlerin mevsimsel olması ve suya ulaşmanın zorlukları nedeniyle kuru mevsimlerde tatlı su temin etmek için ambar gerekli araçlardan biriydi. Ambarın kullanım geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Su depolayan ambarlar daha önce tesadüfen yağmur suları ve sellerden dolarmış. Gideren insan kendi bizzat bu su depolarıyla su doldurmaya başladı. Medeniyetin ilerlemesi ve her bölgenin ihtiyaçları ve coğrafi özelliklerine uygun olarak içme suyunun depolanması için çeşitli yöntemler geliştirildi. İran, Mısır, Mezopotamya gibi medeniyetlerde su üstü kapalı olan, buharlaşmayı ve kirlenmeyi engelleyen üstü kapalı ambarlarda depolanırmış.
Kurak ve çöl bölgelerinde abambar normal yağmur veya mevsimsel nehirlerle doldurulurmuş. Su genelde kışın depolanır ve yaz aylarında kullanılırmış. Abambarlar ya da sarnıçlar genelde kehrizlere bağlı tesislerde ve kehrizdeki su ise yeraltının birkaç metre derinliğinden yine yer altında inşa edilen sarnıçlara akıtırılmış. Böylece hiç kirlenmeden ve su boşa gitmeden depolanırmış.
Abambarın inşaatı, suyun aratılması ve deponun izolasyonu ise mühendislik ve bilim kurallarına uygun olarak gerçekleşiyordu. Suyun aratılması için fiziki ve kimyasal yöntemler kullanılırdı. Atıkların çökmesi, belirli miktarda tuzun eklenerek ayrışması ile mikropların öldürülmesi için klorun serbest bırakılması, dezenfektasyon için kireç bileşenlerin kullanılması, kokuyu yok etmek için kömürün kullanılması ise bu yöntemlerden bazılarıdır.
Genelde kuru ve sıcak iklimde olan İran platosunda abambar mimarisi işlevsel oluyordu. Sıcaklığı artı 50 derece olan bölgelerde abambarda olan su artı 25 derecede üstelik temiz ve tatlı tadında kent ahalisine sunulurdu. Sarnıçlarda su depolamak hedefiyle iyi şartları oluşturmak için özel bir harç olan sarıç duvarlarda kullanılırken, kuru ve çöl bölgelerinde rüzgarı kullanarak bir nevi soğutma sistemi olan badgirlerin yanı sıra yapı merdivenli ve basamaklı olarak inşa edilirdi. Sarnıç duvarları genelde 2 metre kalınlıkta ve özel tuğlalar ile inşa edilirdi. Söz konusu tuğlalar özel olarak abambar için üretilirdi. Burada kullanılan harç ise sarucdur. Saruc, İranlı eski mimarların özel yöntemlerle geliştirdikleri harçtı. Bunun için kil ve kireç belirli oranla karıştırılır ve sert bir balçık yapılırdı. Balçık bir süre yoğrulur, ardından hamamların ocak bölümündeki küller ile bir çeşit kamışın tüyleri ve tohumu olan Louis adındaki lifler balçığa eklenir. Malzemelerin iyice harmanlanması için balçık dövülür. Bu şekilde elde edilen özel harç sarıç, abambarları izole etmek ve yaz ortasında suyun derin tutulmasını sağlıyor. Sarıç eski evlerde serinleme sistemlerinde de kullanılırdı.
Tahran Radyosu.
Abambarlar genelde kubbeli bir tavana sahiptir ve inşa edilen badgirlerin sayıları ile tanınırdı. Badgirler rüzgarı kullanarak havalandırma görevi yapıyor. İran'ın Yezd kenti badgirleri ile dünyada tanınıyor. Abambarların bir diğer özelliği ise onların izole olmasıdır. Bu da çevredeki çeşitli kirliliklerin suya bulaşmasını engelliyor. Abambarların inşaatı genelde yerde ister silindir ister dikdörtgen küp şeklinde büyük bir mahzenin kazılması ile başlar. Mahzen kazısı ise abambarın çapında 2 metre eklenerek yapılırken 20 metre derinliği bulunurdu. Dikdörtgen küp şeklindeki mahzenin örneği İran'ın Kazvin kentinde halen mevcuttur. Fakat silindir şeklindeki mahzenlerin örnekleri Yezd kentinde daha çok göze çarpıyor.
Mahzenin duvarları özel tuğlalar ve sarucu harcı ile örülür. Ardından mahzenin içindeki suyun buharlaşmasını engellemek ve kuşların pislikleri veya toz ve benzeri kirlerden korumak için kubbe şeklindeki tavan ile kapatılırdı. Badgirler ise havanın kubbe içine girerek diğer yandan çıkmasını sağlarken hem suyun serinlemesini sağlıyor hem de yoğunlaşmasını engelliyordu. Suyun yoğunlaşması küflenmek gibi kubbede birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Sarnıçlar mahzenindeki su basıncı, mahzen duvarlarının çatlaması veya kırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden su depoları genelde zemin seviyesinin altında inşa edilirdi. Yapılan incelemeler bu şekilde üstteki binalar depremden korunuyordu.
Depolarının özelliklerine göre çeşitli şekillerde kubbeler inşa edilirdi. Bunlardan İran'da ahenk, kalambo, kejave veya karışımlarına değinebiliriz. Abambarlarda suyun akımını engelleyen musluklar kullanılırmış. Suyun depolanması için hayati binalar olan abambarların üstünde ise İsfahan'ın yakınlarında olan Vezir Abambar'ın olduğu gibi camiler veya Kerman'da Hac Ağa Ali Abambar'ında olduğu gibi kervansaraylar inşa edilirdi. Abambar'a girmek isteyen kişi, serdar, girişten içeri girer. Girişler genelde açıktır ve aşağıya doğru basamaklarla mahzene doğru gidilir. Tabii ki üstteki basamaklarda su daha sıcaktır, aşağı indikçe su daha serinleşir ve en soğuğu ise en sondaki basamağın seviyesindedir.
Farklı katlarda suya ulaşmak için vanalar ve musluklar bulunabilir. Her musluğun yanında oturmak için bir yer, havalandırma şaftları ve mahzenden su almak için bir sistem mevcut. Böylece havalandırma şaftları ve bahtgirlerden başka su mahzenine hiçbir nüfuz yolu yoktur. Ki bu da abambar sisteminin meziyetlerinden biridir. Günümüzde nüfusun artışı ayrıca hayatın sanayileşmesi nedeniyle sarnıçların rolü çok silikleşmiş, hatta yok olmuş denilebilir. Aslında kentsel otomasyon daha ekonomik mekanizmalara yönelmiştir. Buna rağmen halen İran çapında ve bu mimariyi kullanan kentlerde birçok sarnıç bulunuyor. Tüm bu abambarlar kültürel miras olarak milli miras listesine alınarak halkın ziyaretine açık tutuluyor.
Abambarlar genelde suyun depolandığı hazine denilen mahzen tankı, pirinçten yapılan ve mahzenden su alınmasını sağlayan büyük bir vana veya musluk, serdar denilen giriş ve basamaklardan oluşan dalan, bazen süslemeleri olan ve havalandırmayı sağlayan badgirlerden oluşuyor. Tabii ki her abambardan tüm bu bölümlerin bulunması şart değil. Bazen bir veya ikisi abambarda olmayabilir. Kış ayları abambarın mahzenine su alma ve doldurma dönemidir. Bu zaman diliminde tarım yapılmıyor, kent veya köy sakinleri ise su depolayabiliyorlar. Su genelde bir yıl tankta kalıyor. Bu yüzden bozulmaması için ona bir çeşit tuz ekleniyor. Zira su hareketsiz olması nedeniyle tuz suyun tümüne karışmıyor. Zamanla mahzenin dibinde çok tuzlu ve yoğun bir su birikir. Mahzene tekrar su almak için bu tuzlu suyun temizlenmesi gerekiyor. Temizleme işlemi ise çok zor bir iştir.
Günümüzde endüstrinin ilerlemesiyle su daha farklı yöntemlerle depolanarak evlere dağıtılır. Günümüzde tüm evlerde temiz su bir musluğu açmak kadar bizden uzaklıkta. Her sabah musluğu açarak el ve yüzümüzü yıkar, duş alınır, çaydanlık doldurulur, çaylar demlenir, çamaşırlar ve bulaşıklar yıkanır, yemekler pişirilir. Tüm bunlar sanayi döneminin sağladığı rahatlıklardır. Tabii ki abambarların sadece su depolama görevlerinin olmadığını da belirtelim. Yapılan araştırmalar bu binaların deprem şiddetini azaltmakta etkili olduklarını gösteriyor. Tabii ki onların kendi etrafında havayı soğutma, hava sirkülasyonu sağlama ve hatta kentte güzellik katma gibi yönleri de vardır. İşte tüm bu özellikler eski dönemlerde yaşayan insanların hayatlarında temel rol oynuyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyanlar. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde geçtiğimiz haftalarda başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma yolları başlıklı konumuza devam ederek, bilginlerin ve Allah'a inananların Allah'ın varlığını ispat eden diğer bazı delillerini irdelemeye çalışacağız.
Filozoflar Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek için varlık aleminin ezelden var olmadığını ve daha sonra yaratıldığına vurgu yapıyor. Yani varlık alemi bir zamandan itibaren başlamıştır. Bir başka ifadeyle yaratılış alemi ezeli değildir ve hadestir ve zamanın belli bir diliminde yaratılan bir alemdir. Hudus yaratılmak ve hades eskiden olmayıp sonradan var olan bir şeydir. Şimdi bu sözün ispatı için bilim dünyasına bir göz atmak istiyoruz. Fizik biliminde bir ilke vardır. Bu ilke şöyle diyor. Alemin ömrü sınırlıdır ve sonu gelince bütün atomlar parçalanacaktır. Bu ilkeden hareketle maddeden oluşan alemin ömrünün ebedi olmadığı ve sınırlı olduğu anlaşılır. Şimdi burada akla gelen soru, ömrü sınırlı olan bir şeyin ezelden beri var olup olmadığı sorusudur.
Yaşlanma ve yıpranma ilkesine göre dünyanın ömrü ilerledikçe daha fazla atom parçalanır. Örneğin güneş her 24 saatte yaklaşık 300 milyar ton ağırlığını kaybeder. Yani her gece gündüz güneşi oluşturan maddeden bu kadarı atomların parçalanmasıyla beraber ışık ve ısı enerjisine dönüşür. Kuşkusuz bu durumun bu şekilde devam etmesiyle beraber güneş tamamen yok olacaktır. Gerçi maddenin enerjiye dönüşmesi sadece güneşle sınırlı değil. Varlık alemini oluşturan tüm maddeler aynı özelliği taşır. Yani yavaş yavaş parçalanarak enerjiye dönüşür. Bu konu dünyayı oluşturan maddelerin hades olduğu, yani uzak yakın belli bir zamanda ortaya çıktığı ve belli bir süre sonra da yok olacağına dair en iyi delildir. Bir başka ifadeyle alemde var olan enerjiler sürekli yaşlanıyor ve yıpranıyor ve yavaş yavaş pasif hale dönüşüyor.
Müzik Şimdi bu konuyu basit bir örnekle aydınlatmaya çalışalım. Diyelim ki içi sıcak su ile dolu olan bir kabı bir odanın ortasına yerleştirelim. Odanın sıcaklığı ile kabın sıcaklığı arasındaki fark, kabın aktif bir enerji kaynağına dönüşmesine sebep olur. Yani bu kap üzerindeki havayı ısıtarak yükselmesini sağlar ve yerine odadaki soğuk hava alır ve böylece düzenli bir hava sirkülasyonu gerçekleşir. Fakat bu enerji kaynağı çevresini ısısı ile ısıtarak zamanla soğuduğunda bir anda her tarafta sıcaklık eşit olur. İşte o anda bu enerji kaynağı aslında ölmüş olur. Güneş ve diğer semavi cisimler ve enerji kaynakları içinde aynı durum söz konusu ve zamanla enerjilerini kaybederek şimdiki aktif halleri yerine ölüme verir. Ve işte o gün tüm enerjilerin tükendiği gün olacak.
Her halükarda beşeri bilimlerin en titiz verilerine göre bu dünyanın bir sonu vardır. Burada yaşlanma ve yıpranma ve atomların parçalanma ilkesine değindik ve bu ilke dünyanın bir gün son bulacağını ortaya koyan en güçlü delildir. Kuşkusuz sonu olan her şeyin de bir başlangıcı vardır. O zaman madde aleminin hades olduğu anlaşılır. Çünkü bugün gördüğümüz her şey bir gün yokmuş ve sonradan var olmuştur. Eğer bir gün alem yoktu ve sonra var oldu diyorsak, bunun anlamı şu ki, bu alemi yaratan bir sebep, bir yaratıcı olmalıdır. Bu konuda materyalist ve ilahi düşünürlerin arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur ve her iki kesim varlık aleminin varlığı kendisinden kaynaklanan bir ilk sebepten var olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak materyalist filozoflar ilk sebebi veya ilk yaratanı madde olarak kabul ediyor. İlahi filozoflarsa ilk sebebi Allah olarak biliyor. Yani her iki düşünce ezeli bir sebebin varlığına inanıyor. Fakat bu ilk sebebin bilinç, şuur ve aklı olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
Materyalistler ilk sebebi madde olarak tanımlıyor ve akıl ve şuuru olmadığını da savunuyor. Oysa Allah'a inananlar varlık aleminin de başlangıcının sonsuz ve sınırsız bilim ve hikmet ve akıl ve düşünce sahibi olduğuna inanıyor. Allah'a inananlara göre madde yaratıcılık gücünden yoksundur ve kendini yaratamaz. Ayrıca kendine hakim kanunları da oluşturamaz veya kendi kendine herhangi bir özellik kazandıramaz. Madde ne kendini yaratabildi ve ne de kendine hakim olan kanunları yaratabildiği için kaçırılmaz olarak bu yaratılış fiili maddi olmayan bir etken tarafından gerçekleşmiş olmalı. Öyle ki bu güç ezelden var olmalı ve yaratıcı gücü olduğu için maddeyi bu güç yaratmış olmalı. Yani bu yaratıcı güç maddeyi bizzat yaratmış ve onu tanıdığı için ona maddi özellikler kazandırmıştır. Nitekim yaratılış üzerinde düşünüldüğünde bu maddi olmayan etkenin bizim hayalimizin sınırlarına sığmayacak şuura sahip olduğunu ve varlık alemini yaratarak bu denli sağlam bir düzeni hakim kıldığını anlarız.
Burada bir kez daha yaratılıştan bazı acayip örneklere değinmek ve böylece bir gün yok olup gidecek olan maddenin bu alemi yaratamayacağını bir kez daha ispat etmek istiyoruz. Acaba insan gözünün yapısı ve tüm parçaların harikulade dizilişi bu gözü yapan kimsenin ışık, mercek ve ayna ile ilgili fizik kanunlarını mükemmel bir şekilde bildiğini göstermiyor mu? Ya da insan kanının bileşenleri ve içinde bulunan unsurların oranlarını düşünün. Bu oranların her biri bozulduğunda insan yaşamının düzeni bozulur. Bu durum kanı yapan kimsenin kanının içinde bulunan tüm maddelerin ve unsurların özelliklerini en iyi şekilde bildiğini gösterir. Yine insanlar, hayvanlar ve bitkilerde çeşitli hücreler onca karmaşık ve aynı zamanda zarif ve titiz durumlarıyla bu hücreleri yaratanın insan, hayvan ve bitkinin fizyolojisini en mükemmel biçimde bildiğini ortaya koyar. Ya da güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin mesafeleri ve kütleleri ve hızları hepsi bu sistemi yaratanın çekim gücü kanunu veya merkez kaç kuvvet gibi kanunları bildiğini göstermez mi?
Kısacası varlık aleminde en küçük zerre olan, atomlara hakim olan kanunlardan en büyük galaksilere kadar şaşırtıcı bir düzen ve titizlik hakim ve tüm bunlar varlık alemine, yaratanın bu aleme hakim olan tüm kanunları bildiğini gösterir. Bu da varlık aleminin akıllı, şuurlu ve bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığını ve bu varlığın yok olması asla söz konusu olmadığını ortaya koyar.
Evet, insanların Allah'ı tanıması ve varlık alemini doğru idrak etmesi için birçok yol vardır. Şimdi kim bu amaca ulaşmak istiyorsa, kendi yeteneklerine ve düşünce gücüne uygun olarak çeşitli yolları inceleyerek varlık alemini yaratan Allah'a ulaşabilir. Filozoflar istidlal ve akıl yolunu kullanarak, arifler keşif ve şahitleri kullanarak ve bazıları da fıtrat ve kalplerini kullanarak bir nevi Allah'ı idrak etmiştir. Bu yolda gerekli olan tek şey ise hakikati bulmayı istemek ve peşinden gitmektir. Biz de birkaç bölümden oluşan sohbetimizde Allah'ı tanımanın bazı yollarını açıklamaya çalıştık. Allah'ı tanımanın yollarından her biri kendi yerinde mantıklı ve değerlidir ve muhatabında Allah'a iman ve yakin duygusunu oluşturur. Fakat gerçekte Allah'ın tanınmanın en iyi yolu, insanı en kolay biçimde iman ve yakine ulaştıran yoldur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bazen haberlerde gençlerin çeşitli uluslararası arenalarda spor müsabakalarında büyük zaferler kazandıklarını duyuyoruz. Çalışkan, güçlü, gurur kaynağı olan gençler çeşitli spor dallarında ülkelerine zafer ve büyük sevinçleri armağan ediyor. Kuşkusuz bu tür başarılı gençleri yetiştirmek insanların kalbinde umut ve yaşamında sevinç kaynağı oluyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bu konuda şöyle buyuruyor. Aziz gençlerimiz, dünyanın çeşitli spor arenalarında İran İslam Cumhuriyeti'ni onurlandırıyor ve ben Aziz İslami İran'ın adını müstekbirlerin isteğinin aksine dünyanın spor arenalarında yankılanan ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağı ve milli marşının gözleri ve kulakları okşamasına vesile olan tüm kahraman genç sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.
Spor çeşitli boyutları söz konusu olan önemli bir sosyal konudur. Nitekim sporun her geçen gün artan karmaşıklığı ve çeşitli işlevleri de bizleri bu konu üzerinde daha fazla durmamıza yöneltiyor. Günümüzde uluslararası arenalarda spor öyle bir konuma gelmiş ki, eğer sporun en naçizane getirisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu söyleyecek olursak, pek de yanlış söylemiş sayılmayız. Psikologlar günümüz mekanize hayatında ve insanların artan boş zamanlarında sporun en sağlıklı eğlence ve yeniden güç toplama bakımından insanlar tarafından kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu belirtiyor. Öte yandan spor gençlerin ilgi duyduğu ve gereksinimlerini karşılayan önemli faaliyetlerden biridir. Uzmanlar da birçok talim ve terbiye ilkesini uygun kondisyon çalışmaları ile daha rahat bir şekilde telkin etmenin mümkün olduğunu ve bu alanda gençlerin bu etkiye daha fazla açık olduğunu kaydediyor. Sosyologlar da sporun gençlere yaptığı en büyük hizmetin onları cahilce değil de bilinçli bir şekilde sosyal bozukluklardan korumak ve toplumu sağlıklı hale getirmekten ibaret olduğunu vurguluyor.
Gerçekte gençlik neşesi, tazeliği, vücut sağlığı ve fiziksel gücün yeniden kazanılması ancak sporla gerçekleştirilebilir. Spor, insanlar ve özellikle gençler için sağlıklı ve neşeli eğlencelerden biridir. Güreş gibi bazı sporlar ise genç insandan mertlik, cesaret, haktaleplik ve zulüm karşıtlığı gibi duyguları geliştirir. Yüzme ve atıcılık ve binicilik gibi sporlarda insan cismi ve ruhunun yaşamın zorlu şartlarını ve sosyal bozukluklara karşı direnişini artırır, mücadele ve kendini güçlü bir şekilde savunmak için hazır hale getirir. İslam peygamberi bedeni güçlendirmeyi saadet vesilesi olarak yorumluyor ve sözü edilen sporları takdir ediyor ve bir vecizesinde şöyle buyuruyor: İlkeli atıcı olun. Çünkü sizin en iyi eğlencelerinizden biridir.
Gençlik, insan vücudunun geliştiği ve yetenekleri ve kapasiteleri filizlendiği bir dönemdir. Ve insanın tüm kabiliyetleri yaşamının bu önemli döneminde ideal seviyesine ulaşabilir. Gençlerin fiziksel gücü inkar edilemez bir gerçektir. Nitekim tüm aileler ve insanlar bunu hisseder ve gençlerin çocuklara ve yaşlılara nazaran daha güçlü olduğunun bilincindedir. Buna karşın esas mesele gençlik gücünden nasıl yararlanıldığı ve genç insanın bu gücünü hangi yolda kullandığıdır. İslam dini gençlere fiziksel gücünü nasıl doğru yollarda kullanabileceğini göstermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Talut'un komutan olarak seçilmesinin sebebini Talut'un bedensel gücü şeklinde beyan ederken şöyle buyuruyor:
Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bende ona üstünlük verdi.
Tahran Radyosu.
Talut fiziksel yapı itibariyle uzun boylu, iri yapılı ve güzel fiziği ve güçlü adaleleri olan biriydi. Ve aynı zamanda ruhi açıdan da oldukça zeki, bilge ve tedbirli bir insandı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Talut'un bu özellikleri yüzünden İsrail oğulları arasında komutan olarak seçildiği ifade edilir. Nitekim Talut kısa sürede şayeste bir komutan olduğunu da ispat etti. Her halükarda fiziksel güç genç insanların en belirgin özelliklerinden biridir ve değeri doğru idrak edilmesi ve doğru yolda kullanılması gerekir.
Allah Resulü Uhud Savaşı başlamadan önce 15 yaşın altındaki erkek çocukları Medine'ye geri yolladı. Hatta 15 yaşını tamamlamış olan Samure bin Cendep ve Rafi bin Hadic'in de geri dönmelerini emretti. Ancak Rafi'nin iyi okçu ve Samure'nin de Rafi ile güreşte onu yendiğini öğrenince her ikisine savaşa katılma izni verdi. Allah Resulü gençlerde mertlik ve yiğitlik ruhunu geliştirmek amacıyla bazen gençlerin arasında bir takım müsabakalar düzenlerdi. Örneğin o Hazret İslam ordusu Tebuk Savaşı'ndan döndüğünde binicilik yarışı düzenledi ve kendi devesini Usame'ye verdi. Usame bin Zeyd Allah Resulü'nün ünlü devesi Gazba'ya binerek tüm rakiplerini geride bıraktı. Deve Resulullah'a ait olduğundan halk Allah Resulü kazandı diye haykırıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz yüksek sesle şöyle buyurdu: Usame kazandı.
İslam peygamberi ahlaki ve ruhi açıdan kahramanların yetiştirilmesine büyük önem verirdi ve müsabakalarda hakemlik yaparken sahabeyi faziletlerin arenasında da kahraman olmaya teşvik ederdi. Rivayetlere göre günlerden bir gün Allah Resulü Medine'de bir mahalleden geçiyordu. O sırada bir grup genç güçlerini sınıyordu. Şöyle ki kimin gücü daha fazla olduğunu anlamak üzere gençler sırayla büyük bir taşı kaldırıyordu. Bu müsabakanın bir hakime ihtiyacı vardı. Gençler Allah Resulü'nü görünce şöyle dediler: Resulullah'tan daha iyi hakim olamaz. Ya Resulullah, siz burada durun ve bizlerden hangimizin bu taşı daha iyi kaldırdığına karar verin. Allah Resulü kabul etti ve müsabaka sona erince de şöyle buyurdu: Peki şimdi sizlerden hanginiz en güçlü olduğunu söyleyeyim mi? En güçlü insan öfke sırasında öfkesi ona galip gelmeyen, bilakis o öfkesine hakim olan ve öfkesini Allah rızasının dışında bir yola yönlendirmeyen ve öfkesine musallat olmasını bilendir. En güçlü insan bir şeyden hoşlandığı vakit bu hoşlanma onu Allah rızasından gafil etmeyen ve kendi rızasını ve hevesini ve rağbetini kontrol edebilendir.
Eğer sadece cismi geliştirmekle sınırlı kalmazsa, genç sporcular ruhi açıdan da gelişir ve bu da onları makul olmayan zevklerden ve şehvetlerden sakındırır. Bu şekilde yetişen gençler ruhi açıdan soluk ve depresyon içinde, korkmaz ve gençlik çağının neşesinden ve enerjisinden bol bol yararlanır. Bu gençler büyüklerimizin sağlıklı akıl, sağlıklı bedendedir tabirinin en güzel mıstığıdır. İran'da geleneksel sporlar bu tür sporların en belirgin örnekleridir. İran'ın geleneksel sporlarında kondisyon çalışmasının yanında gençlere mertlik ve yiğitlik ruhu da aşılanır. Geleneksel sporların pehlivanları halkın gözünde büyük saygı görür, herkes onlara güvenir. Bu pehlivanlar fiziksel gücün yanı sıra güçlü irade ve cesarete sahip insanlardır. İran'ın geleneksel sporların ünlü pehlivanı Puriya Veli, gerçek pehlivan, nefsine hakim olan, zayıfları hoş görmeyen, yere düşenin elinden tutan kimse olduğunu vurguluyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de sporun ve sonuçta cismin sağlıklı olmasının kesin bir zaruret olduğuna inanıyor ve gençlere şu tavsiyede bulunuyor: spor yapmak isteyen, spor için hazırlıklı olan gençlerden onlarda bulunan bu duyguyu ciddiye almalarını istiyorum. Şimdiki kuşağımız manevi gelişmelerin yanında İslam İnkılabı'nın bizlere sunduğu fikri gelişmelerin yanında cismi açıdan da hazırlıklı olmalıdır. Cismi sağlık ve güç, mana ve maneviyat ve düşünce ve yüce emellerin ehli olan insanlar için gerekli bir konudur ve oldukça yararlı sayılır ve onlara işlerinde yardımcı olur. Bizde sporun gençlik çağındaki önemi itibariyle sağlıklı, neşeli ve güçlü bir genç kuşağı şahit olmayı temenni ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.